her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina s-sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 11 Murtat 1402, Hicri Kamer 15 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 2 Ağustos 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Aşura Hamasetinde kadınların varlığı ve düzenli yaşam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Felifer. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Suriye Cumhurbaşkanlarının görüşmesinin en önemli mesajı direniş ekseninin zaferi olduğu belirtildi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile Suriye Dışişleri Bakanları görüştü. İran ve Tacikistan Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Tüm General Selami, İran'ın düşmanın yaptırım ve tebrika politikalarının üstesinden geldiğini belirtti. Ve İran ve Belarus arasında savunma ve askeri işbirliği artırılıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suriye Devlet Başkanı ile Şam'da yaptığı görüşmenin önemli mesajını direniş ekseninin ve yaklaşımının büyük zaferi olarak nitelendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi Suriye Dışişleri, Ekonomi ve Dış Ticaret ile İletişim ve Teknoloji Bakanları Faysal Miktat, Muhammed Samir El Halil ve İyad El Hatib ile Tahran'da yaptığı görüşmede Şam ziyareti sırasında varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin özellikle ekonomik ve ticari sektörde varılan anlaşmaların eksiksiz olduğunu vurguladı. Reisi Suriye hükümetinin ve halkının bu ülkeye yönelik 12 yıldır fitnelere ve topyekun saldırganlığa karşı tarihsel direnişini överek İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye Cumhurbaşkanları arasında Şam'da gerçekleşen görüşmenin önemli mesajını direniş hareketinin ve yaklaşımının büyük zaferi olarak nitelendirdi. Bu görüşmenin ardından Faysal Miktat, 3 Suriyeli bakanın İran İslam Cumhuriyeti'ne eş zamanlı ziyaretini iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini göstermek için Beşar Esad'ın bir girişimi olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri Bakanı bu ülkedeki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bir rapor sunarken İran ve Suriye'nin ortak direniş yolunu da iki ülkenin ortak yönlerinin parlak bir tezahürü olarak değerlendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki direniş ekseninin bölgeye yönelik her türlü komployu bozguna uğratabileceğini gösterdiğini belirterek başta Şehit Korgeneral Hac Kasım Süleymani olmak üzere tüm direniş şehitlerinin büyük konumunu onurlandırdı.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede terörizmi Amerika ve Siyonist rejimin bölgede kriz yaratma aracı olarak değerlendirdi. Ali Ekber Ahmediyan, Faysal Miktat ile yaptığı görüşmede askeri saldırganlık ve acımasız yaptırımların Suriye halkının düşmanın zulmüne ve savurganlığına karşı direnme iradesini sekteye uğratamayacağını belirtti. Ahmediyan, Şam'ın Seyyid-i Zeynep bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir grup Suriyeli'nin şehit olması nedeniyle Suriye hükümetine ve milletine başsağlığı dileyerek bu açık hareket Suriye'de Amerika ve Siyonist rejim tarafından desteklenen terör örgütlerinin yeniden iktidara gelme olasılığına dair ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Bu görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Şam'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı ve hazır olduğunu belirterek, Tahran'ın Suriye halkına ve hükümetine çok yönlü desteğinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Faysal Miktat, Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı varlığını, egemenlik ilkesinin ihlali ve ülkenin toprak bütünlüğüne tecavüz olarak nitelendirdi ve Amerika'nın Suriye'de istikrarı önlemek için terör hücrelerini canlandırmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
İran Enerji Bakanı, İran ile Suriye arasında İranlı uzmanlar ve ekipmanlarla yaklaşık 5000 megawattlık elektrik santralinin yeniden inşası için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. İranlı şirketlerin Suriye'deki faaliyetlerine atıfta bulunan Ali Ekber Mehrabiyan, Salı günü muhabirimize verdiği demecinde şunlar söyledi. Suriye'de bugün önemli bir bölümü elektrik üretemeyen ve onarım gerektiren birçok santral vardır. Tabii bunun yanı sıra bu ülkede yeni santrallerin geliştirilmesi de gündemde. İran Enerji Bakanı Suriye'nin elektrikle ilgili sözleşmedeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirterek, Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı ile yürütülen müzakerelere işaretle şu hatırlatmada bulundu. Bugünkü toplantıda İranlı şirketler ve uzmanlar Suriye'de iki aşamada yapılacak yaklaşık 5000 megawattlık elektrik santralinin yeniden inşası için müzakerelerde bulundu. Mehrabiyan şunları da ekledi. Bir etapta nominal kapasitesi 2000 megawatt olan akaryakıt tüketen santraller, diğer etapta ise işbirliği sürecini devam ettireceği düşünülen 3000 megawatttan fazla gaz yakıtlı santraller de yer alıyor. İran Enerji Bakanı sözlerinin sonunda bu santrallerin yeniden inşasında İran teçhizatı kullandığını kaydetti.
Salı günü Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Siracettin Mahrettin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar aralarındaki ilişkiler üzerinde fikir tatisinde bulundu. Söz konusu görüşmede İran Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı selamlarını Tacikistan Devlet Başkanı'na iletirken İran İslam Cumhuriyeti ile Tacikistan hükümeti arasındaki dostane ve yakın ilişkilere dikkat çekerek şunları kaydetti. Şimdi İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerde çok yönlü işbirliğinin yeni bir faslı oluşturuldu ve ilişkilerdeki bu artan eğilim devam etmelidir. Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı Duşanbe ziyaretini ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Tahran ziyaretini iki ülke ilişkilerinde iki önemli dönüm noktası olarak nitelendirerek şunları kaydetti. İran'da 13. hükümetin görevi başlamasından bu yana iki hükümetin takibinde uygulanması gereken önemli sayıda ortak işbirliği belgesi imzalandı. Tacikistan Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran ile Tacikistan arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken iki dost ve kardeş ülke olan İran ve Tacikistan arasındaki yakın ve üst düzey ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı.
İslam İnkılabı Muhafızları Genel Komutanı, geçen yılki ayaklanmalarda düşmanların yenilgisine işaretle İslami İran'ın düşmanın yaptırım ve tefrika politikasının üstesinden geldiğini söyledi. Tümgeneral Hüseyin Selami şunlar söyledi. Geçen yıl yaşanan huzursuzluklar İslami İran nizamına karşı en güçlü, en tehlikeli, en ciddi, eşitsiz ve en geniş küresel mücadeleydi. Ancak düşman aylıkçı mevzilerde iç istikrarsızlaştırmada, medya savaşında ve tek kelimeyle karmaşık bir birleşik ve bilişsel savaşta yenildi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı şunları ekledi. Son birkaç on yılda düşmanın gurur duydukları tüm gösterişlerinden haber yok ve Amerika en baskın dünya gücü olarak önceki konumunu kaybetti. Tüm General Selami şu vurguda da bulundu. Amerika'nın Suriye'deki politikası boş ve kilitli hale gelmiştir. Irak'ta devlet kurma planları başarısız oldu. Uzun yıllar savaş gemileri ve uçak gemileriyle Fars Körfezi'nde bulundular ama şimdi bundan haber yok. Ama öte yandan dünyanın her yerindeki ülkeler İran'la etkileşim ve işbirliğini talep ediyor. Tüm General Selami sözlerinin sonunda Amerika'ya güvenen herkesin çöktüğünü ve Yemen, Irak, Lübnan ve Suriye gibi İran'a güvenen herhangi bir ülkenin hayatta kaldığının da altını çizdi.
Belarus Savunma Bakanlığı'nın İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinde askeri eğitim, savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılması vurgulandı. Belarus Savunma Bakanı Tümgeneral Viktor Harnin, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır ile salı akşamı üst düzey bir askeri heyetin başında İran Silahlı Kuvvetleri Karargahı'nda bir araya geldi. Bu toplantı askeri eğitim, savunma ve güvenlik işbirliğini artırmak için ikili ilişkilerin geliştirmesi doğrultusunda gerçekleştirildi. Ayrıca savunma sanayi alanındaki etkileşimlerin artırılması ve istikbar dünyasının baskıcı yaptırımlarıyla nasıl karşılaşılacağı yollarının araştırılması bu toplantının diğer hedefleri arasında yer aldı.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkesinin yetkililerinin Ukrayna'daki savaşta İran insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin tekrarlanan senaryosunu bir kez daha tekrarladı. IRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, New York'ta gazetecilerle buluştuğu toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran insansız hava araçlarını kullandığı ve Latin Amerika'ya İran'ın insansız hava araçlarının gönderildiği iddiasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak İran insansız hava araçlarının herhangi bir yerde kullanılması 22-31 sayılı kararı ihlal ettiği için kınanmalıdır ifadesini öne sürdü. Amerika liderliğindeki Batı aylar öncesinden beri İran karşıtı iddialarda bulunuyor ve aynı zamanda Tahran'ın kesinlikle reddettiği Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmanıyor. İran yanlış ve yanıltıcı yorumlara dayanarak Batılı ülkelerin Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararı ile Ukrayna Savaşı'nda insansız hava araçlarının kullanılması arasında yanlış bir bağlantı kurmaya çalıştığına inanıyor. Oysa 22-31 sayılı karar ne silah ihracatını yasaklamış ne de Birleşmiş Milletler Sekreterliği'ne bu soruşturmayı yürütmesi için gerekli talimat ve kapasiteyi vermiştir.
İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler ve Viyana Merkezi diğer uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Tahran'ın koruma önlemleri alışması alanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğinin örnek teşkil ettiğini söyledi. Muhsin Nezeri Asl, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'ni gözden geçirmesi için hazırlık komitesi toplantısında üye devletlerin temsilcilerine hitaben şunları söyledi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile kapsamlı koruma önlemleri anlaşmasını uygulama taahhüdünde kararlıdır. Ve en son koruma önlemleri uygulama raporuna göre İran'ın koruma önlemleri alanında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği örnek teşkil etmektedir. Nezeri Asl sözlerinin devamında nükleer silaha sahip devletler arasında yeni bir nükleer silahlanma yarışının oluşması konusunda uyarıda bulundu.
İran Adalet Bakanı ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi arasında yapılan görüşmede İran ile Türkiye arasındaki hükümlülerin nakline ilişkin anlaşmanın uygulanması için ortak komitenin kurulması gerekliliği vurgulandı. İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rehimi dün Türkiye Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ı ağırladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emin Hüseyin Rehimi bu görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü, kardeşlik ve dostluğa dayalı olduğunu değerlendirerek Türkiye ile ilişkilerin kapsamlı gelişimi her zaman İran hükümetinin gündeminde olduğunu söyledi. İran Adalet Bakanı iki ülke arasındaki işbirliğini artırma ve iş fırsatlarını geliştirme fırsatlarının mevcut olduğunu vurgularken şunlar ekledi. İki ülke arasındaki önemli konulardan biri de iki ülke arasında hükümlü nakli konusu olup iki ülke arasında hükümlü nakline ilişkin anlaşmanın uygulanması ve bu iki ülke arasındaki mahkum değişimine zemin hazırlanması için ortak komitenin hareketliliğinin ve etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Türkiye'nin İran Büyükelçisi Kırlangıç iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılarken İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun soluklu ve kardeşçe olduğunu belirterek şunlar söyledi. Zengin tarihi ve kültürüyle İran İslam Cumhuriyeti ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artırılmasına zemin oluşturabilecek turizm alanında birçok kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin İran'daki büyükelçisi ayrıca hukuki ve adli ilişkilerin gelişmesiyle birlikte iki ülke arasında özellikle hükümlü mübadelesi alanında işbirliğinin artıracağını umduğunu ifade etti.
Türkiye'de açlık sınırı asgari ücreti aştı. Türkiye'de asgari ücret cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk İş, Temmuz'da açlık sınırının 11.658 TL, yoksulluk sınırının 37.974 TL yükseldiğini duyurdu. Evrensel Gazetesi'nde çıkan habere göre asgari ücrete yapılan zam işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Temmuz ayında yapılan ara zamla 11.402 TL'ye çıkan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücret tespit komisyonunda işçiyi temsil eden ve ara zam oranına onay veren Türk İş, Temmuz ayında açlık sınırının 11.658 TL'ye yükseldiğini duyurdu.
İstanbul'da kurak geçen kış aylarının ardından yaz sıcakları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, öyle ki sıcaklık rekorları dahi kırıldı. Susuzluk tehlikesi olan İstanbul bu sorunla da artık yüz yüze gelmiş durumda. Hürriyet'te çıkan habere göre CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen canlı yayında hesaplayarak İstanbul'un 68 günlük suyu var. Bu bir su krizine doğru gidiyor, yani turuncu alarmın verilmesi lazım ifadelerini kullandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah tüm Müslüman gençlerden kurum, kuruluş ve örgütleri beklememelerini, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i ateşe veren casustan intikam almaları gerektiğini belirtti. Muhabirimizin verdiği habere göre Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan'ın güneyindeki El Nebdiye şehrinde Muharrem ayının 13. günü münasebetiyle yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'i yakmanın 2 milyar Müslüman için aşağılayıcı bir girişim olduğunu belirtti. Mossad casusu olan bu kişinin Müslümanlara hakaret etmemesi gerekir. Bu konu İsveç'in ve genel olarak Batı ülkelerinin ihanetini ve ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Seyit Hasan Nasrullah, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık konusunda bölgedeki ve dünyadaki bazı ülkelerin sessizliğini de kanadı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Lübnan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ni beklerse bu ülkenin de kaybedebileceğini, ancak Lübnan'ın başta İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye olmak üzere birkaç dostuna güvendiğini ve bu ülkeye izin vermediğini söyledi. Seyit Hasan Nasrullah sözlerinin devamında İsveç ve Danimarka'nın dikkate alınabilecek ülkeler olmadığını değinerek, biz zafer zamanındayız. Filistin halkına, Arap yöneticilerine güvenmemeleri, sadece kendi gençleri ve onların güçlerine güvenmeleri gerektiğini belirtti.
Ve son haberimiz, Filistin Sağlık Bakanlığı salı gecesi Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'in güneyinde Filistinli bir gencin Siyonist askerler tarafından vurularak şehit olduğunu duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bakü ile İran arasındaki gerilimlerin tırmanmasında yabancıların rolü başlığı altında. Müzik. Karabağ'da yaşayan Vagıf Haçaturyan'ın tutuklanması ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı belirtiliyor. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Ermenistan'ın Haçaturyan'ın iade talebini reddederek şu açıklamada bulundu. Haçaturyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşanan Ermeni olarak savaş suçlamaları sonucu tutuklandı. Vagıf Haçaturyan'ın tutuklanması ardından Ermenistan hükümeti Avrupa Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Erivan yetkililerine göre Haçaturyan'ın hasta ve tıbbi yardım alması için Ermenistan'a teslim edilmesi gerekiyor. Öte yandan Bakü yetkilileri ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Haçaturyan'ı tedavi etmeye devam edeceklerini vurguladılar. İlham Aliyev'in hükümet yetkilileri Haçaturyan'ı 1990'larda Azerilerin soykırımına katılmakla suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinde Bakü, Dağlık, Karabağ'da yaşayan Ermeni Azerileri yeniden ülkeye entegre etmeye kararlıdır, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, Bakü yetkililerinin Karabağ'da kendi kaderine tayin hakkı referandumu öncesi, Azeri vatandaşları Karabağ'a nakletme niyetinde oldukları ve bu eylemle Ermenistan'ın Karabağ Ermenilerin azınlık duruma düşürmek istediğini gösteriyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce şunları söylemişti. Erivan tartışmalı Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının bir parçası olarak tanımaya hazır. Tabii bölgedeki Ermenilerin de hakları ve güvenlikleri tanınmak şartıyla. Son iki yılda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilaflar başından beri var olan ihtilaflardan daha geniş boyutlar kazandı. Ancak Karabağ sorununun taraflar arasındaki görüş ayrılıkları ve farklılıkları yabancıların müdahalesi nedeniyle daha olumsuz bir süreç yaşamıştır.
Bazı ülkeler Kafkasya bölgesinde kaos ve istikrarsızlık yaratmanın peşinde ve bunu açıkça göstermişlerdir. Bazı hükümetler de Güney Kafkasya bölgesindeki toprakların bir kısmını kendi ülkeleri adına tapuya almak ve bölgenin sözde jeopolitiğini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda değiştirmek istemektedirler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine İran sınırlarına adeta kamp kuran Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ve gayrimeşru İsrail rejimi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmanın peşinde. Aliyev ve Erdoğan hükümet yetkilileri de yabancıların yardımıyla Rusya'nın Kafkasya'daki ayağını kesmeye ve İran'ın kültürel etkisinin eski topraklara yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bu bağlamda bölgenin jeopolitiğini değiştirmek, İran ve Ermenistan sınırlarındaki teması kesmek, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'daki varlığını güçlendirebilir, Ermenistan'ı ise tamamen yok edebilir. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Zengezur olarak bilinen koridoru Bakü hükümetinin egemenlik hakkı olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk mevkidaşı ile bir araya geldi ve aynı hususa vurgu yaptı. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen Ermenistan'ın bu alandaki tutumu belirleyici olacaktır. Bölge ülkeleri ise barışın tesis edilmesi için tam olarak Rusya aracılığıyla varılan anlaşmaya bağlı kalınmasını istemiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Nijer darbesinde dış müdahalenin etkisi etrafında. Nijer darbesinin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen bu ülkede siyasi kriz yaygın bir hal almış, farklı ülkeler ve bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlar ve ülkelerde bu hususta farklı tutumlar sergilemeye başlamışlar. Son olarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Forumu, Nijer ile foruma üye tüm ülkeler arasındaki tüm ticari ve finansal işlemleri askıya aldı ve Nijer darbesine karışan askeri yetkililere seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasının geçirilmesi kararlaştırıldı. 26 Temmuz 2023'te Nijer'de Cumhurbaşkanlığı muhafız güçleri tarafından bir darbe gerçekleştirildi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum tutuklandı ve hükümetinin devrildiği duyuruldu. Bu eylemin ardından Nijer darbesinin komutan general Abdurrahman Tchiani, ülkenin ulusal televizyon kanalında Nijer'de resmen iktidarı ele geçirdiğini duyurdu ve kendisini Ulusu Koruma Konseyi Başkanı olarak tanıttı. Nijer darbesi bu ülke ve yabancı ülke halkları arasında farklı görüşlere ve tutumlara yol açtı. Nijer'de yüzlerce darbe yanlısı başkent Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Aslında gösteri yapanlar devrilen Batı yanlısı Bazoum'u başta Fransa olmak üzere Batılı ülkeleri müttefiki olarak görüyor ve iktidardan indirilmesini de bu yüzden desteklediklerini haykırıyorlar. Aynı zamanda Nijer'deki darbeyi destekleyen göstericiler Rus bayrağını da salladı ve Fransa aleyhine sloganlar attı. Kıtadaki çoğu ülke gibi Nijer'de başta uranyum, elmas, altın, kömür olmak üzere zengin doğal kaynaklara sahiptir. Batı Afrika bölgesindeki en önemli ve etkili ülkelerden biridir. Batı ülkeleri için her zaman önemli olan madenler Nijer'de de önemli bir sömürge şansını Batı için doğurdu. Örneğin 56 nükleer reaktöre sahip Fransa'nın nükleer endüstrisi neredeyse tamamen Nijer'in zengin doğal uranyum kaynaklarına bağımlıdır.
Şimdi Nijer'deki darbenin Fransa'nın Afrika'daki çıkarlarını ciddi şekilde etkilediği görülüyor. Özellikle Nijer'e komşu olan Mali ve Burkina Faso Fransızların bölgedeki varlığına itiraz ediyor ve sömürgeci tavırlara tepkili. Bu konuda uzman ve gazeteci Anthony Glaser, artık Fransa ve Batı için tehlikede olan pek çok şey var diyor. Nitekim son yıllarda Nijer teröristlerle mücadele bahanesiyle Batılı ülkelerin çabalarının odak noktası olurken diğer yandan Batılı ülkelerde askeri üsler oluşturarak ve varlıklarını sürdürerek Rusya'nın bu bölgede artan nüfuzunu engellemeye çalışıyorlar. Terörle mücadeleye yardım etmek gibi bahanelerle ve çeşitli gerekçelerle bölgede hazır bulunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Amerika Nijer'deki darbeyi hızla kınadı ve Bazoum'un serbest bırakılmasını talep etti. Batılılar Nijer'deki statü ve çıkarlarını kaybetmenin yanı sıra Rusya'nın Afrika'daki nüfuzunu genişletme yolunun daha kolay olacağını olacağından endişe ediyor. Bu nedenle bölgede Batı ile ittifak halinde olan bazı hükümetler Nijer'e ekonomik yaptırımlar uygulama ve muhtemelen Nijer'e karşı askeri harekat başlatma tehdidinde bulundular. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Mordad 1402, Hicri Kameri 15 Muharrem 1445 ve miladi 2 Ağustos 2023 Çarşamba. Bugün Hicri Şems'i 11 Mordad 1367'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İran'la Irak'a gönderdiği araştırma heyeti yayınladığı 2001'de de Irak'ın Bağızcı rejiminin İran'a karşı açtığı savaş sırasında İran askerlere karşı defalarca kimyasal silah kullandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler aslında Irak ordusunun İran'a karşı kimyasal silahlar kullandığını ilk defa açığa çıkardı. Bu Irak ordusunun İran'a karşı yaygın olarak kimyasal silah kullandığını Birleşmiş Milletler'in ilk kez açıkça kabul etmesiydi. Ancak Güvenlik Konseyi Saddam Hüseyin ordusunun kimyasal silah kullanmasını yanıt olarak Irak Bağız rejimine karşı bir karar çıkarmadı. İran'a karşı 8 yıllık dayatılan savaş boyunca İranlı savaşçılara ve sivillere karşı defalarca kimyasal silah kullanan bu rejim, bu silahların üretiminde Saddam ile işbirliği yapan batılı güçlerin desteği sayesinde uluslararası baskılara maruz kalmadı. Bu bildirinin yayınlanması ardından Irak savaş uçakları İran'ın batısındaki Oşnevi'yi kentine kimyasal bombalarla hedef alması sonucunda 2400 savunmasız insan yaralandı. ...114 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Mordad 1288'de İranlı önde gelen alim Ayetullah Şeyh Fazrullah Nuri, Tahran'da sultancı güçlerin satılmış unsurları ve piyonlarınca idam edildi. Ayetullah Nuri Kacar döneminde din alimleri ve halkın Kacar hükümetine karşı mücadelelerine aktif bir şekilde katıldı. Ayetullah Nuri din alimlerinden ve halkın Kacarlara karşı mücadelesi ve meşruta inkılabı sırasında önde giren liderlerden biri olarak kabul edildi. Meşruta inkılabı sırasında ve Milli Şura Meclisi'nin kurulması ve anayasanın değişikliği tasranın hazırlanmasından sonra meclisin bazı kanun ve hükümlerinin İslam'a aykırı olduğu için karşı çıktı ve Tahran'ın güneyindeki Rey bölgesinde oturma eylemi düzenlediler. Milli Meclis, İslami hükümlere aykırı olan yasalları onaylamamayı kabul ettikten sonra Ayetullah Fazrullah Nuri Tahran'dan ayrıldı. Tahran kentinin ele geçirmesi ve küçük istibdadın sona ermesi ardından sömürge unsurları mevcut şartlardan yararlanarak yıllarca istibdadın yok olması ve İslam dininin hakimiyetinin sağlaması için yoğun çabalar gösteren Şeyh Fazrullah Nuri'yi böyle bir günde şehit ettiler. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Mordad 1376'da Irak'ta önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Abdurreza Hüseyin'i Şehristani vefat etti. Hicri Şems'i 1299'da Kutsal Kerbela kentinde dünyaya gelen Şehristani kendi dönemindeki alimlerden feyizler alması neticesinde fazıl bir müçtehit oldu. ...1092 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Muharrem 353'te Hicri Kameri 4. yüzyılın bilim adamı ve muhaddisi İbni Sakan vefat etti. Hicri Kameri 294'te Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen Sakan, bilim öğrenmek için çeşitli beldelere seferler düzenledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli.
Sabah.
Vergi indirimi geliyor. Çalışanlara nefes aldıracak.
Milli Gazete.
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Nilay Küçük, 31 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekonomik Şartlar ve Değişen Tatil Algısı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Üç tarafı denizlerle kaplı tatil cenneti ülkemizde algı değişiyor. Cennetin kapılarından yerli turist ya geçemiyor ya da ancak kısa süreli vaktini burada değerlendirebilecek imkana sahip oluyor. Son yıllarda pandemiyle başlayan kriz, Ukrayna-Rusya savaşı ile hız kazandı. Dünyadaki krizin etkileri devam ederken, bundan en çok etkilenen ülkelerden biri yine Türkiye oldu. Bugünlerde ise gündem her gün bir yenisinin haberini aldığımız zamlar. Birçok yurttaş için uzun zamandan beri hayalin ötesine geçmeyen tatil, bazılarını ise çözüm arayışına itti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Türkiye'de sosyoekonomik olarak alt ve orta sınıfta değerlendirilen toplumun büyük kesimi artık hayallerindeki tatil için bütçe belirlemek yerine bütçesine göre nasıl bir tatil yapacağını düşünüyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikle artık ülkemizin güzelliklerinin tadını ancak küçük bir azınlık ve yabancı turistler çıkarıyor. Kalanlarsa bu güzelliklerin ötesinden, belisinden bir parça tat almaya çalışıyor. İşte burada akla gelen ilk çözüm ise tatil süresini kısaltmak. Çalışanların büyük kesiminin tatilini yaz aylarında yaptığı ülkemizde artık bu sürenin bir kısmı da evde geçiyor. İzin süresinin tamamını tatilde geçirmeye bütçesi yetmeyenler çözümü kısa süreli tatillerde buluyor. Tatil süresini kısaltmak istemeyenler ise otellerde yıldız düşürüyor. Pansiyon tercih ediyor, daha düşük bütçeye sahip olanların ise artık tek alternatifi çadır tatili. Yurt dışı tatili yapmak isteyen yurttaşların tercihi çoğunlukla vizesiz rotalar oluyor. Hem Türk vatandaşlarına vizenin zorlaşması hem de yüksek vize ücretleri vizesiz ülkeleri cazip hale getiriyor. Ayrıca yurttaşlar yurt dışı tatil rotalarında çok daha uygun teknolojik alet alabileceği noktalara seyahat etmeyi tercih ediyor. Tatile ayrılan bütçe yurt dışında daha düşük vergi uygulanan ürünlerin satın alınması ile daha uygun hale geliyor. Bu ürünlerde en çok tercih edilen cep telefonu için 2023 yılında iMay kayıt ücreti 2732 TL'den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023'te resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20.000 TL'ye yükseltildi. İktidarın yaptığı yeni düzenleme yurt dışı tatilini uyguna getirmek için alışveriş yapanların planlarını baltalasa da bu kıstaslarla en çok öne çıkan yurt dışı rotası olan Gürcistan'ın Batum kenti hala cazibesini koruyor. Batum'a giden tatilciler hem tatil yapıyor hem de aldıkları ürünlerle tatilini daha uygun fiyata yapmış oluyor, hatta bedavaya getirebiliyor. Halk çözüm araya dursun, bu düzen devam ettikçe tatil her geçen gün daha fazla insan için hayal olarak kalacak.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir, 31 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yaşasın ekonomi kurtuldu" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son birkaç gündür Türkiye'de adeta bir bayram havası var. Borsa yükseliyor, büyük bir coşku yaşanıyor. Bu arada akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. 1 litre benzin 35 TL oldu. Marketlerde fiyatlar adeta füze gibi yükseliyor. Emeklinin büyük bir bölümü kök maaşı uygulamasından dolayı zam alamadı. Fakirlik seviyesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanı bu emeklilerin sorununu 6 ay sonra çözeceğini söylüyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir avuç kömür için açgözlü bir şirket tarafından ormanlarımız katlediliyor. Türkler halen 10 günlük vize için saçma sapan sebeplerle kuyruklarda bekletiliyor. Ama olsun, borsa yükseliyor. İyi de bir ülkenin ekonomisi bu kadar kötüyken borsası neden yükselir? Normal şartlarda tabii ki yükselmemesi gerekiyor. Ama Merkez Bankası'na 3 önemli atama yapıldı. Yani başkan yardımcıları değişti. Biri saraydan, biri dışarıdan, biri de Amerika'dan gelen 3 ekonomist Merkez Bankası'na başkan yardımcısı oldu. İşte bu yetti. Borsa adeta coştu. Daha düne kadar batık kredileri tartışılan BDDK ve Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla kenarları düşen, hatta Türkiye'nin en büyük holdinginin dahi sahip olduğu bankacılık hisselerini sattığı bu sektörün hisseleri %7 yükseldi. Neden yükseldi? Dedim ya, 3 yeni başkan yardımcısı atandı. Artık 3 adam mı yönetecek? Elbette hayır. Bu 3 isim sadece Merkez Bankası'na başkan yardımcısı oldu. Merkez Bankası bu 3 ismin atanmasıyla birlikte bağımsız mı oldu? Başındaki hanımefendiyi bir gecede Amerika'dan getirip Merkez Bankası'nın başına getirmek bağımsızlık mı? Merkez Bankası'na başkan yardımcısı olan o 3 üye Ağustos ayında faizleri rasyonel, yani akılcı mı yükseltecek? 23 yıldır halkın ona verdiği oylarla Türkiye yöneten Cumhurbaşkanı'nın fikirleri değil de bu 3 adamın mı görüşleri etkili olacak? Ya da krizden nefes dahi alamayan Türkiye'ye 3 yeni Merkez Bankası başkanı atandı diye milyar dolarlar mı gelecek? Finlandiya, Norveç, Kanada, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkenin emeklilik fonları bu 3 yeni başkan atanmasından dolayı yıllar önce terk ettikleri Türkiye'ye geri mi dönecek? Mehmet Şimşek 2 aydır Türk ekonomisini yönetiyor. Türkiye'ye kaç milyar dolar soktu? Mehmet Şimşek göreve geldiğinde 20 TL olan doları 18 liraya mı düşürdü? Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte vergiler ve fiyatlar mı düştü?
Siyami Akyel, 31 Temmuz tarihli Milli Gazete'de kur korumalı mevduat fetvaları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının 21 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe koymasının hemen ardından caiz fetvaları peş peşe geldi. Bu cümleden olmak üzere 26 Aralık 2021 tarihinde Yeni Şafak'ta Hayrettin Karaman, "Azdıran para piyasasına çare" başlıklı yazısında bazı hocalar devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ben bu kanaatte değilim. Devletin ödemesi hibedir diyorum. Aynı kanaatte olan hocalardan bir kısmını yazdıklarını aşağıda kısma vereceğim dedikten sonra kendisi gibi düşünen Orhan Ceger, Faruk Beşer, Mehmet Odabaşı ve Ahmet Yaman'ın aynı istikametteki fetvalarını paylaştı. Karaman, vadeli yani faizli hesaplara devletin ekstra ödediği ve adına kur koruma denilen faizcileri destekleme işleminin caiz olduğunu ve bu işlemin devletin bir hibesi olduğunu açıklarken işi siyasete getirerek içeriden ve dışarıdan Erdoğan'ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden böyle bir uygulamanın zorunlu olduğunun da altını çiziyordu. Karaman'ın fetvalaşlarından Faruk Beşer, "Devlet buna mecbur gözüküyor. Eğer öyleyse akıllı diyemesek de rasyonel bir çözüm bulmuştur. Devlet adına bir zaruret vardır ve yapılana bu yönüyle bakmak gerekir" demekteydi. Beşer, devletin mecbur olduğu saygıyla meseleye caiz fetvası vermekteydi ancak rasyonel gördüğü kur korumalı mevduat sistemi geldiğimiz noktada hiç de rasyonel değil, tam aksine devletin sırtına yük olmuştur. Orhan Çeker, "Devletin hibede bulunması elbette caizdir. Ona diyecek bir şey yok. Fakat hibede döviz kurunun ölçü alınması sanki uygulaması çok zor veya mümkün değil gibi. Kanaatimce TÜFE ortalaması ölçü alınmalıdır" demektedir. Çeker, devletin ödediğinin faiz değil hibe olduğunu, bunun caiz olduğunu iddia etmektedir. Mehmet Odabaşı'nın fetvası ise tam bir fecaat. Odabaşı, mevcut karar bir yangın yerinde acilen alınması gereken bir tedbirdi ve elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu. Devletin desteği kesinlikle faiz değildir. Ancak bu desteğin faizli muameleler için teşvik edici yönü bulunmaktadır denebilir. Gerçi ister teşvik edici yönü olsun ister olmasın vatandaşın ezici bir çoğunluğu zaten bankalarla çalışıyor demektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'e kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura Hamaseti'nde kadınların varlığı.
Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili kızı Fatıma şöyle diyor. Kader bizim denizimizi sularla doldururken sizin deniziniz en ufak bir canlıyı bile suya doyurmuyor. Bu bizim suçumuz mu? Allah sahip olduğu inayeti nedeniyle istediği kişiye verir ve inayet sahibi olan Allah yücedir. Aşura kıyamının iki kademesi vardı. İlkin mücadele ve cihat, ikincisi ise mesajı ulaştırmak ve ifşaat yapmak. Eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ilk etapla kalsaydı, Yezid hükümeti elindeki propaganda malzemeleri sayesinde kolaylıkla Aşura kıyamının mesajı ve içeriğini kendi lehine çevirebilir ve cinayetlerini halkın gözünden gizleyebilirdi. Ümeyye oğulları İmam Hüseyin Aleyhisselam ve kendi muhaliflerini dinsiz, dünya malına düşkün ve isyancı olarak tanıtıyordu. Fakat Aşura kıyamı mesajcıları kıyamın hakkaniyetini aşikar ettiler. Esirler kervanının Kerbela'dan Kufe'ye ve daha sonra Şam'a hareket etmesi Ehl-i Beyt için tüm hüzün ve zorluklarına rağmen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyam mesajını halka duyurmak ve Emevilerin planlarını alt üst etmek açısından önemli ve köklü bir role sahiptir. Kerbela esirleri toplumda İslam olarak herkese dayatılanın gerçek İslam ve peygamberin öğretilerinden çok farklı olduğunu, dinsizlik ve fesadı yaygınlaştıranın ise Emevi hükümeti olduğunu açıkladılar.
Müzik
Tahran Radyosu.
Aşura kadınları arasında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyti en temel oyuncular olarak bu dünya çapındaki kıyamda rol aldılar. İmam Ehl-i Beyti kadınlarının Kerbela'dan Şam'a kadar ve tekrar Medine dönüşü yolundaki şaatçı konuşmaları Aşura kıyamının sonuca varmasında önemli ve etkin role sahiptir. Ehl-i Beyt kadınları halkın duygularını tahrik edip İmam Hüseyin Aleyhisselam ve ailelerini ve hedeflerini açıklarken esirleri izlemeye gelenleri adeta büyülediler. Onlar açlık ve tüm zorluklara katlanarak kendilerinin izzet, keramet ve şereflerinin saygınlığını korudular. Esirlerin geçişi sırasında Kufa halkı onlara sadaka olarak ekmek ve hurma vermek isteyince İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın diğer kız kardeşi, "Ey halk, sadaka bizlere haramdır," dedi. Böylece kendilerinin peygamber hanedanından olduğunu herkese duyurdu. Zira Ehl-i Beyt'e sadaka haramdır. Fatıma İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızlarından biridir. Bu yüce kadın sahip olduğu fesahatle babasının hedeflerini açıklıyordu. İmamın vasiyetinde yazdığı gibi, "Bu Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib'in İbni Hanefi'yi olarak tanınan kardeşi Muhammed'e vasiyetidir. Ben azgınlık, makam, fesat ve zulüm yapmak için Medine'den çıkmadım. Ben ceddemin ümmetini ıslah etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib'in gidişatı üzere hareket etmek için kıyamettim." İmamın büyük kızı düşmana karşı tüm ihtişamı ile dururken şöyle buyurdu: "Allah'ın bizi üstün kıldığı şeye haset mi ettiniz? Oysa bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Allah bizi sizinle ve sizi de biz Ehl-i Beyt'le sınadı. Bizim karşılaştığımız belayı güzelleştirip ilmini bizde karar kıldı. Biz Allah'ın ilim ve hikmetinin mahzeni, yeryüzünde de kanıtlarıyız. Allah lütfederek şehirleri ve kulları arasında bize ikramda bulundu. Ve peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile de bizi yarattıklarının birçoğundan açık bir şekilde üstün kıldı. Siz ise bizi yalanlayıp tekfir ettiniz. Bizimle savaşmayı helal sayıp mallarımızı yağmalamayı caiz gördünüz." Orada toplanan kalabalık hayretler içinde birbirlerine bakıp esefler içinde, "Eyvahlar olsun, biz ne yaptık? Bunlar Resulullah'ın ailesi," diyerek ağlamaya, feryat etmeye başladılar. Ağlama sesleri her tarafa yükselirken, "Ey mutahharların kızı, yüreklerimizi yaktın, boğazlarımızı düğümledin, acımızı alevlendirdin," sesleri giderek yükseldi. Fatıma sustu. Fakat bir başkası konuşmaya başladı ve halkı bu facia hakkında düşünmeye yönlendirdi. O kadın İmam Hüseyin aleyhisselamın kız kardeşi Ümmü Gülsüm'den başkası değildi. İslam'ın büyük alimlerinden Şeyh Saduk şöyle yazıyor. İbn Ziyad ona hitaben şöyle dedi. Allah'a şükürler olsun ki erkeklerinizi öldürdük. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm şöyle dedi. Ey İbn Ziyad, eğer senin gözün Hüseyin'i öldürmekle aydınlanmışsa, bil ki onun ceddi onu görmekle gözleri aydınlanıyordu. Resulullah onu öper, omuzlarında gezdirirdi. Ey İbn Ziyad, ceddi için bir cevap hazırla. Zira kıyamet gününde senin düşmanın olacaktır.
Tahran Radyosu.
Yezid'in toplantısında diğer kadınlar da Zeynep gibi halkı aydınlatmaya başladı. Esirler kervanı Yezid'in toplantısına girince vakur bir bayan Yezid'in dikkatini çekti. Kim olduğunu sordu. Sakine, Hüseyin'in kızı dediler. Bunun üzerine Mel'un, sen Sakine misin diye sordu. Sakine cevap vermeden ağlıyordu. Yezid gerçekleri örtbas etmek için neden ağlıyorsun? Baban benim hakkaniyetimi inkar etti ve hakimiyet konusunda benimle savaştı dedi. Diğer ehl-i beyt kadınları gibi belagat ile konuşan kahine, ey Yezid, babamı öldürmekle sevinme. O Allah ve Resulünü izliyordu. Hakkın davetine lebbeyk diyerek saadete ulaştı. Fakat senin sorgulanacağın gün de gelecektir. Fakat senin cevap verebileceğin nereden belli dedi. Tarihçiler, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın bir diğer kızı olan küçücük kızından, Rukiye'den söz ediyorlar. Daha 4 yaşında bir çocuk olan Rukiye, Kerbela faciasına şahit olmuş, ailesiyle birlikte esir düşmüştü. Esaret ve baba özlemiyle gece yarısı uykudan uyandı ve çok ağladı. Ağlama sesi Yezid'e ulaştı. Nedenini sordu. Rukiye'nin babasını özlediğini söylediler. Mel'un Yezid, Hazreti İmam Hüseyin'in mübarek başını ona götürmelerini emretti. Rukiye babasının başını görünce hemen kucağına aldı ve babasıyla acı yüklü bir dertleşmenin ardından vefat etti. Rukiye o yaşta belagatla konuşacak güçte değildi. Fakat günümüzde Şam'da olan mübarek mezarı her gün binlerce ehl-i beyt aşığını uğurlamakta. Onun türbesi kendine has azametiyle bu tarihi kıyamın ölümsüzleşmesinde önemli oranda etkili olup Emevilere karşı büyük kin ve nefrete sebep oluyor. Rübab, İmam Hüseyin aleyhisselamın eşidir. İmam Hüseyin'in konumunu çok iyi kavrayan, ona büyük bir aşk ile bağlanan, fedakar ve mümin bir kadındı. Kerbela yolculuğu sürecinde imamın yaveri olan Rübab, Ehl-i Beyt ile birlikte Mekke'den Medine'ye, oradan da Kerbela'ya kadar olan yolun zorluklarını aşk ile göğüsledi ve imamı asla yalnız bırakmadı. Rübab, sevgi, sadakat ve direniş sembolüdür. Düşüncelerinde hiçbir sarsılma yaşamadan eşi ve 6 aylık bebeğinin şehadetine Kerbela'da katlandı. Rubab da diğer Ehl-i Beyt kadınları gibi İmam Hüseyin'in eşsiz şahsiyetini savundu. İbni Ziyad'ın toplantısında İmam Hüseyin'in mübarek başını kucaklayıp öptü ve "Eyvah Hüseyin'im, asla onu unutma. Düşmanlar onu vücuduna oklar sapladı. Ona oyun oynadılar. Cesedini yerde bıraktılar. Ondan sonra yağmur asla Kerbela çölünü sulamasın" dedi. Rubab bir başka şiirde şöyle diyor: "Her yeri aydınlatan nur Kerbela'da şehit oldu ve naaşı yerde kaldı. Ey Resulullah'ın oğlu, Allah sana mükafat versin. Sen bir dağ misali bizlere sevgi ve dürüstlüğünle bizi sarıp destekledi. Senden sonra kim yetimlerimiz ve yoksullarımız ile ilgilensin? Kim çaresizlere çare olsun? Senden sonra mezara kadar hep yalnız kalacağım." Rubab da İmam Seccad gibi İmam Hüseyin için çok ağlar ve hep onun için yas tutardı. Hatta bazı yazılara göre İmam Hüseyin'den sonra asla gölgede durmadı. Hep kızgın güneşin altından yürüdü. Rastladı 3 perli bir peykan boğazına. Kimin dudakları değmişti o mübarek boğaza? "Ya Rab, sen şahit ol bu mazluma. Titret arşı Ali asker kanıyla. Hüseyin baktı ki kesildi kuzunun ağlaması. Allah'ım benden taraf kabul et bu kurbanı" diyerek kılıcıyla kastı mezarını. Gidemedi heymigaha, Rubab'dan utandı. Savurdu o mazlum kanı göklere Hüseyin. Süsledi semayı o kanla Hüseyin. 6 aylık yavrusunu bile maşukuna armağan edendi Hüseyin. Kanatlandı arşa o mazlum kurban" dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkide veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri, yani muhatabın tanınması, çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
Tahran Radyosu.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınız hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı ile Şam'da yaptığı görüşmenin önemli mesajını direniş ekseninin ve yaklaşımının büyük zaferi olarak nitelendirdi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, terörizmi Amerika ve Siyonist rejimin bölgede kriz yaratma aracı olarak değerlendirdi. İran Enerji Bakanı Alekber Mehrabian, İran ile Suriye arasında İranlı uzmanlar ve ekipmanlarla yaklaşık 5000 megawattlık elektrik santralinin yeniden inşası için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sirajettin Mehreddin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar aralarındaki ilişkiler üzerinde fikir tatisinde bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı geçen yılki ayaklanmalarda düşmanların yenilgisini işaretle İslam İran'ın düşmanın yaptırım ve tefrika politikalarının üstesinden geldiğini belirtti. Belarus Savunma Bakanı'nın İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinde askeri eğitim, savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıldı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkesinin yetkililerinin Ukrayna'daki savaşta İran insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin tekrarlanan senaryosunu bir kez daha tekrarladı. İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler ve Viyana merkezde diğer uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi, Tahran'ın koruma önlemleri anlaşması alanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğinin örnek teşkil ettiğini belirtti. İran Adalet Bakanı ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi arasında yapılan görüşmede İran ile Türkiye arasındaki hükümlülerin nakline ilişkin anlaşmanın uygulanması için ortak komitenin kurulması gerekliliği vurgulandı. Türkiye'de asgari ücret cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk İş Temmuz'da açlık sınırının 11.658 TL, yoksulluk sınırının 37.974 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.